Ayrım 15.
Kurak tepelerin ve granit adacıkların arasından geçerek kıyıları yer yer palmiyelerle bezenmiş ince yeşil şeridi besliyordu. Telli turnalar, ibisler, pembe flamingolar ve pelikanlar kraliyet filosunun üzerinden uçarak geçiyorlardı. Gemidekiler gökyüzünün ve çölün saflığından büyülenmişlerdi. Konakladıkları yerlerde yerel kabileler kralın çadırın çevresinde dans etmeye geliyorlardı. Ramses kabilelerin reisleriyle görüşüyor, Siole Lotus yerlilerin şikayet ve dileklerini not ediyorlardı. Akşam vakti bir ateşin çevresinde toplanan yerliler, kabaran suların gizeminden bahsediyor, Mısır ve Nubya'nın koruyucusu Büyük Ramses'in adını saygıyla anıyorlardı. Nefertari Firavun'un şöhretinin her geçen gün daha da arttığının ve kimileri tarafından bir tanrı gibi görüldüğünün farkına varıyordu. Kadeş zaferinden beri bu savaşın öyküsü en ücra yerlerdeki köylerde bile duyulmuştu. Ramses ile Nefertari'yi görmek ilahi bir lütuf olarak kabul ediliyordu. Ne de olsa Amon, koluna kutsal bir güç vermek için Ramses'in, Hator'da kıymetli taşların parıltısı gibi aşkı bol bol dağıtması için kraliçenin ruhuna girmemiş miydi? Kuzey rüzgarı hafif estiği için yolculuk yavaş geçiyordu. Nefertari ile Ramses bu dingin saatlerin tadını çıkarıyor, vakitlerinin büyük bir kısmını güvertede bir şemsiyenin altında geçiriyorlardı. Katil sakinleşmiş güvertede uyuyordu. Altın sarısı çölün sade güzelliği öteki dünyanın bir yansıması değil miydi? Kral gemisi Tanrıça Hathor'un mucizevi taşı yarattığı ıssız topraklara doğru ilerlerken Nefertari de tüm varlıkların kökenine doğru bir yolculuk yaptığını hissediyordu. Geceler çok güzel geçiyordu. Kral ve kraliçenin kamarasında Ramses'in en çok hoşlandığı yatağı yer alıyordu. Bu yatak çapraz biçimde örülmüş kenevirden yapılmış bir şilte ve ahşap bir çerçeveden oluşuyordu. İki kolan yatağa büyük bir esneklik sağlıyordu. Ahşap çerçeve zıvana yuvası ve dilleriyle birbirine sıkıca geçirilmiş parçalardan oluşmuştu. Çerçevenin ayaklarında papirüs, kantaron çiçekleri ve adam otlarından yapılan desenler, Kuzey ve Güney Mısır'ı simgeleyen papirüs ve lotusun çevresini sarıyordu. Firavun uykusunda bile iki ülkenin birleştiricisi oluyordu. Geceler çok güzeldi. Çünkü Nubya yazının sıcağı içinde Ramses'in aşkı yıldızlı gök kadar engindi. Şenar, Ofir'in verdiği ve gerçek servet değerinde olan gümüş plakaları kullanarak 50 kadar Nubyeli balıkçıyı tuttu. Balıklar Mısırlı'nın kendilerinden istediği şeyin ne denli saçma ve tehlikeli olduğunu bildikleri halde geçim sıkıntısından kurtulma moduyla teklifini kabul etmişlerdi. Çoğu bu teklifin zengin ve kaprisli bir adamın değişik bir şey yapmak için giriştiği geçici bir çılgınlık olduğunu düşündüler. Ama adam iyi para veriyordu ve ailelerinin geçimi birçok yıl için sağlanmış olacaktı. Şenar Nubya'dan hoşlanmıyor, güneşten ve sıcaktan nefret ediyordu. Durmadan terliyor, çok miktarda su içmek zorunda kalıyor ve kaliteli olmayan yemeklerle yetiniyordu. Yine de Ramses'i ortadan kaldıracak stratejiyi hazırlamış olduğu için mutluydu. Şenar her ne kadar Nubya'yı sevmese de burada tam işine yarayacak ölümcül bir güç bulmuştu. Bu gücü oluşturan bireyler disiplinsiz olsalardı onların şiddete ve savaşa yatkınlıklarıyla kimse baş edemezdi. Geriye Ramses'in gemisini beklemekten başka bir şey kalmıyordu. Nubya genel valisi 2. Çağlayan'ın yakınında Nubya'ya karşı girişilecek her türlü saldırıyı durdurmak üzere yapılmış kalelerle çevrili Buhen'deki konforlu evinde günlerini rahat ve huzur içinde geçiriyordu. Geçmişte bazı kabile reisleri Mısır'ı istila etme girişiminde bulunmuştu. Çevredeki kaleler bu tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla kurulmuştu. Kalelere yerleştirilmiş garnizonlarda görev yapan askerler hayatlarından memnundu. Hem bütün gereksinmeleri zamanında karşılanıyordu hem de iyi maaş alıyorlardı. Aynı zamanda Kuş eyaletinin kraliyet oğlu rütbesine de sahip olan Nubya genel valisinin tek bir tasası vardı. Altın çıkarılmasını ve çıkarılan altınların Teb, Memphis ve Pi Ramses'e gönderilmelerini sağlamak. Kuyumcular tanrıların bedeni denilen bu değerli madeni, kapıları, tapınak duvarlarını ve heykelleri süslemek için kullanıyordu. Firavun birçok küçük ülkenin tarafsızlığını da bu altında satın alıyordu. Nubya genel valiliği, valinin aylar boyunca Mısır'dan uzakta yaşamak zorunda olmasına rağmen imrenilecek bir makamdı. En yüksek mülki amir olan genel vali çok geniş bir bölgeyi yönetiyor ve gücünü aralarında yerli askerlerin de bulunduğu deneyimli bir askeri hiyerarşiden alıyordu. Yerli kabileler artık yola getirilmiş oldukları için en ufak bir baş kaldırıdan korkmayan vali kendini güzel yemeklere, müziğe ve şiire vermişti. Ona 4 çocuk veren karısı çok kıskançtı. Bu yüzden vali aşk oyunlarında çok usta olan, işveli, nefes kesen Nubyeli genç kızlara hayranlıkla bakmaya fırsat bile bulamıyordu. Karısını boşayacak olsa yıkıma uğrayacaktı. Çünkü böyle bir durumda ödemesi gereken tazminat ve aylık nafaka onun istediği gibi bir yaşam sürmesini olanaksız kılacaktı. Genel vali rahatını bozacak olaylardan nefret ediyordu. Tam sırasıymış gibi kral ve kraliçe çiftinin gelişini bildiren resmi bir duyuru almıştı. Üstelik ne yolculuğunun amacı ne de bu hane varış tarihi belliydi. İkinci bir duyuru da çoktan beri öldüğü sanılan kralın ağabeyi Şener'in tutuklanmasını emrediyordu. Genel vali hükümdarı karşılamak için bir gemi gönderip göndermemek konusunda tereddüt etti. Firavun hiçbir tehlikeyle karşılaşmayacağına göre karşılama töreniyle kral ve kraliçe çift onuruna düzenlenecek kabul töreniyle uğraşmak daha uygun olacaktı. Wuhan Kalesi'nin komutanı günlük raporunu genel valiye sundu. Bölgede kuşkulu bir şey görülmüyor ama yine de garip bir durum var. Sorun çıkarabilecek durumlardan nefret ederim komutan. Yine de bunu anlatmam gerekmez mi? Nasıl isterseniz. Subay, birçok balıkçı 2 gün süreyle köylerinden ayrılmış. Döndükleri zaman hepsi sarhoş olmuş ve aralarında çıkan kavga sırasında biri ölmüş. Onun kulübesinde küçük bir gümüş çubuk buldum. Bu bir balıkçı için büyük bir servet. Evet, ama soruşturmamız sonuç vermedi. Hiç kimse bu gümüş çubuğun nereden geldiğini söylemiyor. Kanımca birisi bu gümüşleri balıkçılara orduya ait balıkları çalmaları için verdi. Şayet genel vali sonucu alınamayacak araştırmalara kalkışacak olsa Firavun onu beceriksizlikle suçlayacaktı. En iyisi majestelerinin hiçbir şeyden haberi olmayacağını umarak bir şey yapmamaktı. Rüzgar çok az estiği için işsiz kalan tayfalar ya uyukluyor ya da zar atıyorlardı. Çok rahat geçen bu yolculuğa katılmaktan memnundular. Karaya çıktıkları zamanlar davetkar Nubyeli kadınlarla birlikte geçirdikleri hoş vakitlerde cabasıydı. En arkadaki geminin kaptanı tayfalarının boş oturmalarından hoşlanmıyordu. Bu nedenle onlara güverte yıkama emrini vermeye hazırlanıyordu ki şiddetli bir çarpma gemiyi salladı. Birçok tayfa hazırlıksız bulundukları için çok kötü düştü. Bir kayaya çarptık. Kraliyet gemisinin kurvasında bulunan Ramses arkadaki geminin gövdesindeki çatırtıyı duydu. Bütün gemiler yelkenlerini indirdi ve çok fazla geniş olmayan ırmağın ortasında toplandı. Durumu ilk anlayan Lotus oldu. Çamurlu suyun yüzeyinde belli belirsiz görünen birkaç düzine gri kaya seçilebiliyordu. Ama ancak dikkatli bir göz sudaki küçücük gözleri ve kulakları fark edebilirdi. Lotus Ramses'e su aygırı sürüsü dedi. Güzel Nubyeli gemi direğinin tepesine tırmandı ve filonun tuzağa düşürüldüğünü anladı. Çevik bir hareket indi ve gerçeği saklamadı. Hayatımda bu kadar su aygırını bir arada görmemiştim majesti. Ne geri gidebiliriz ne de ilerleyebiliriz. Çok garip. Biri adeta onları buraya özellikle toplamış. Firavun tehlikenin ne olduğunu biliyordu. İri su aygırları 3 tondan daha ağır olurlardı ve korkunç bir silahları vardı. Sarı dişleri 30-40 santim uzunluğundaydı ve bir geminin omurgasını delebilecek güçteydi. Nehirin efendileri sayılan bu hayvanlar suyun içinde çok rahat hareket ediyor ve insanı şaşırtacak bir çeviklikle yüzüyorlardı. Öfkeleri burunlarında olduğu zaman çeneleri tehdit edercesine ardına kadar açılıyordu. Lotus, sürü içindeki güçlü erkekler dişileri ele geçirmek için dövüşmeye karar verirlerse dedi, önlerine ne çıkarsa kırıp geçirirler ve gemilerimizi batırırlar. Birçoğumuz ya paramparça olur ya da boğuluruz. Düzinelerce kulak kıpırdadı. Yarı kapalı gözler açıldı. Burun delikleri su yüzünde belirdi. Çeneler açıldı. Ve ürkütücü homurtular akasya ağaçlarına konmuş ak balıkçıl kuşlarının havalanmasına neden oldu. Erkek su aygırlarının vücutları yaralarla doluydu. Bu yaralar taraftardan birinin çoğunlukla ölümüyle sonuçlanan vahşi kavgaların izleriydi. Su aygırlarının korkunç sarı dişlerinin görüntüsü denizcilerin oldukları yerde kas katı kalmalarına neden oldu. Giderek öfkelenen 20 kadar hayvanın başındaki kocaman erkekleri ayırt etmekte gecikmediler. Su aygırları şayet saldırıya geçecek olurlarsa bir çene darbesiyle dümenleri çatır çatır kıracaklar, gemileri manevra yapamaz duruma düşürecekler ve gövdelerinin bütün ağırlığıyla yüklenerek batıracaklardı. Suya atlayıp yüzmeye çalışmak çok riskliydi. Öfkeli canavarların arasından bir yol bulup kıyıya ulaşmak imkansızdı. Sito, onları zıpkınlayalım diye öneride bulundu. Ramses çok kalabalıklar dedi. Sadece birkaçını öldürürken ötekilerin öfkelenmelerine neden oluruz. Hiçbir şey yapmadan bizi öldürmelerini bekleyemeyiz. Kadeş de böyle yapmadın mı? Babam Amon rüzgarın efendisidir. Sesinin duyulması için sessiz duralım. Ramses ile Nefertari adakta bulunuyormuşçasına avuçları yukarı gelecek şekilde ellerini havaya kaldırdılar. Ayaklarının üzerinde durmuş uzakları seyreden koca aslan efendisinin sağında ağırbaşlılıkla duruyordu. Emir gemiden gemiye ulaştı ve sessizlik bütün filoya hakim oldu. Su aygırlarının birçoğunun ağızları yavaşça kapandı. Nil'in nazik derili efendileri sadece kulakları ve burun delikleri görünecek şekilde suya gömüldüler. Gözleri yarı uyur gibi kapandı. Sonu gelmez dakikalar boyunca hiçbir şey kımıldamadı. Serin kuzey rüzgarı Lotus'un yanağını okşadı. Bu rüzgar hayatın soluğunu beraberinde getiriyordu. Kral gemisi yavaşça ilerlemeye başladı. Az sonra öteki gemiler de birden sakinleşen su aygırlarının arasından geçtiler. Gemilerin batışını seyretmek için palmiyelerden birinin üzerine çıkan Şener, Ramses'in gerçekleştirdiği yeni bir mucizeye tanık olmuştu. Bir mucize. Yok canım, sadece anlaşılmaz bir şans. Yazın en sıcak günlerinde günün ortasında çıkan beklenmedik bir rüzgar. Şener güneşin olgunlaştırdığı hurmaları parmaklarının arasında öfkeyle ezdi.
38.
Yahudi tuğlacılar sıcak mevsim boyunca tatil yapıyorlardı. Kimileri bu tatilde aileleriyle birlikte dinleniyor, kimileri de biraz daha para kazanmak için büyük çiftliklerde bahçıvan olarak çalışıyorlardı. Bu yıl meyve rekoltesi çok iyi olacağı benziyordu. Pir Ramses'in o ünlü elmaları şölen sofralarında baş köşeyi alacaktı. Genç ve güzel kadınlar üzerine sarmaşıkların dolandığı ahşap kamelyelerin gölgesinde dinleniyor ya da havuzlarda yüzüyorlardı. Delikanlılar onların önünde yüzüyor, ilgilerini çekmek için bütün hünerlerini gösteriyorlardı. Yaşlı erkekler üzüm asmalarının gölgesinde serinliyor, öfkeli su aygırı sürüsünü büyüsüyle etkisiz hale getiren Ramses'in son başarısını konuşuyorlardı. Zaman zaman bir şarkının nakaratı duyuluyordu. Ne güzel oturmak Pir Ramses'te. Orada küçük de aynıdır, büyük de. Esirgemez gölgelerini akasya ve çınarlar. Işıl ışıldır altın ve turkuaz renkleriyle yapılar. Ilıktır rüzgarı ve cıvıldaşıp durur gölcüklerin çevresinde kuşları. Bu şarkıyı Yahudi tuğlacılar da mırıldanarak söylüyordu. Göç projesi unutulmuşa benziyordu. Böyle olmakla birlikte Amini, Musa'nın bürosuna girdiğini görünce bu sessizliğin bozulmuş olmasından korktu. Sen hiç dinlenmek nedir bilmez misin Amini? Bir dosyanın işi bitmeden öteki geliyor. Ramses'in yokluğunda işler daha da zorlaşıyor. Kral bir iki dakika içinde karar verebiliyor. Bense ayrıntılar üzerinde fazla duruyorum. Evlenmeyi düşünmüyor musun? Bana felaketten söz etme. Bir kadın benim çok çalışmamdan şikayetçi olacak, işlerimi karma karışık edecek ve Firavun'a doğru dürüst hizmet etmemi engelleyecektir. Firavun bizim arkadaşımız. Senin için de bu arkadaşlık hala sürüyor mu Musa? Kuşkun mu var Amini? Davranışlarına bakınca insan bu soruyu kendine soramadan edemiyor. Ama Yahudiler davalarında haklılar. Bu göç düşüncesi ne büyük bir çılgınlık. Şayet senin ulusun esaret altında yaşasaydı onları özgürlüğe kavuşturmak istemez miydin? Ne esareti Musa? Mısır'da herkes senin ve benim gibi özgürdür. Bizim gerçek özgürlüğümüz tek ve gerçek Tanrı olan Yahova'ya olan inancımızı rahatça yaşayabilmemizdir. Ben idari işlerle ilgileniyorum, Tanrı bilimle değil. Bana Ramses'in dönüş tarihini verebilecek misin? Bilmiyorum. Şayet bilseydin söyler miydin? Amini bir yazı tabletini elinde evirdi çevirdi. Projelerini onaylamıyorum Musa. Arkadaşım olduğun için seni uyarmalıyım. Seramana seni tehlikeli biri olarak görüyor. Sakın bir sorun çıkarma. Yoksa Seraman'a en şiddetli bir biçimde üstüne gelecek ve sen de bundan zararlı çıkacaksın. Yahova sayesinde ben kimseden korkmam. Sen yine de Seraman'dan kork. Toplum düzenini bozacak olursan seni cezalandıracaktır. Yardımıma gelmeyecek misin Amin? Benim dinim Mısır'dır. Eğer ülkeni ihanet edecek olursan karanlık güçlerin tarafına geçmiş olacaksın. Artık ortak bir yanımızın kalmamış olmasından korkuyorum. Hata kimde Musa? Musa, Amini'nin bürosundan çıkarken kaygı verici düşüncelerin pençesindeydi. Ofir haklıydı. Ramses'in dönüşünü beklemek ve onu ikna etmeye çalışmak gerekiyordu. Yahudi mahallesinde bir eve yerleşen Ofir, laboratuvarını hemen hemen kurmuş sayılırdı. Daha şimdiden Ramses'in büyük oğlu Kaan'ın fırçasını kullanarak büyü deneylerine başlamıştı. Ama bu deneyler başarılı olmuyordu. Fırça sanki o güne kadar hiçbir el tarafından kullanılmamış gibi hiç tepki göstermiyordu. Kıhan'ın yararlandığı olağanüstü etkinlikteki büyülü koruma, Libyalı büyücüyü endişelendirmişti. Ofir'in bu engeli aşmaya gücü yetecek miydi? Ona ancak bir kişi yardım edebilirdi, o da diplomat Meba'ydı. Böyle olmakla birlikte şu anda önünde duran diplomatın hiç de kendinden emin bir hali yoktu. Korkudan titreyen Meba, kukuletalı bir paltoya gömülmüş haliyle daha çok bir firariye benziyordu. Ofir, gece zaten karanlık, böyle giyinmeye neden gerek gördün diye sordu. Olsun. Yine de tanıyabilirler. Benim için buraya gelmek çok tehlikeli. Bu tür buluşmalardan sakınmamız gerekmez mi? Bu kez kaçınılmaz oldu. Meba Hitit casusuyla işbirliğine girdiğine pişmanlık duyuyordu. Ama bir kere yakalandığı bu ağdan artık nasıl kurtulabilirdi? Bana ne söyleyeceksin Ofir? Hitit İmparatorluğunda çok büyük değişiklikler olacağı benziyor. Hangi yönde? Bizim yararımız olacak yönde. Sizin haberleriniz nedir? Aşağı ihtiyatlı bir adamdır. Bütün diplomatik haberler Ramses'e ulaştırılmadan önce Amini'ye geliyor. Hepsi şifreli ve ben şifrenin anahtarını bilmiyorum. Bu konuyla fazla ilgilenecek olursam kuşku çekerim. Bu mesajların içeriğini öğrenmek istiyorum. İyi de göz almam gereken tehlikeler... Ofir'in buz gibi bakışı Meba'yı daha başka mazeretler aramaktan caydırdı. Elimden geleni yapacağım. Çaldığınız fırçanın gerçekten Kaan'a ait olduğundan emin misiniz? Hiç kuşkum yok. Ramses'in oğlunun sihirli bir korunmadan yararlanmasını sağlayan Siteo'ydu, değil mi?
Evet.
Siteo Ramses ile birlikte Nubya'ya gitti. Ama oluşturduğu koruma tahminlerimden çok daha etkili oldu. Tam olarak ne gibi önlemler aldı? Sanırım muskalar. Ama artık K'ya yanaşamam. Neden? Seraman'a fırçayı benim çaldığımı düşünerek benden kuşkulanıyor. Yanlış bir adım atacak olursam beni hapse tıkacak. Soğukkanlılığınızı kaybetmeyiniz Meba. Mısır'da adalet boş bir söz değildir. Sardunyalı'nın elinde aleyhinize olabilecek hiçbir kanıt yok. Dolayısıyla hiçbir tehlikeyle karşılaşmayacaksınız. Kaan'ın benden kuşkulandığından adım kadar eminim. Çocuğun bir sırdaşı var mı? Diplomat düşündü. Sanırım öğretmeni olan Tarım Bakanı Necem onun sırdaşıdır. Ona sorun ve muskaların türünün ne olduğunu öğrenin. Bu son derece tehlikeli. Unutmayın Meba. Siz Hitit İmparatorluğu'nun hizmetindesiniz. Diplomat gözlerini yere indirdi. Size söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Seraman'a onu eğlendirmeye gelen saf ama coşkulu, 20 yaşlarındaki Libyalı güzelin poposuna bir şaplak attı. Kızın Seramana'nın ellerinin unutamayacağı kadar güzel göğüsleri ve insanın yüreğini hoplatan kalçaları vardı. Bu görünümün davetini kendine güvenen hiçbir erkek reddedemezdi. Ve eski korsan da şu anda bu erkeklerden biri olduğunu düşünerek övünüyordu. Genç kadın Seramana'nın kulağına fısıldayarak, "Tekrarlamak isterdim," dedi. "Git artık, yapacak işlerim var." Korkuya kapılan kadın ısrar etmedi. Seraman'a atını atladı ve nöbet değişimi yapılacak olan muhafız odasına kadar dört nala gitti. Normalde muhafızlar zar atıyor, oyun oynuyor ya da maaşları ve terfileri konusunda tartışıyor olurlardı. Kral kraliçe çiftinin yokluğunda Seraman'a, ana kraliçe ile kral ailesinin öteki üyelerinin güvenliğini sağlamak için çalışma süresini iki katına çıkarmıştı. Oysa şu anda muhafız odasında tam bir sessizlik vardı. Bir sorun olduğunu sezinleyen Seraman'a, "Ne o, hepiniz dut yemiş bülbüle dönmüşsünüz," diye sordu. Muhafızların amiri süklüm püklüm ayağa kalktı. "Her şeyden önce emirlere uyduk şef." "Sonuç?" "Emirlere uyduk ama Yahudi mahallesi gözetleyen muhafızın şanssızlığına denk gelmiş. Meba'yı geçerken görememiş." "Yani uyumuş." "Evet, o anlama geliyor şef. Sen bunu emirlere uymak mı diyorsun? Bugün hava o kadar sıcaktı ki." "Senden bir kuşkulu izletmeni. Hele Yahudi tuğlacıların mahallesine girerse bir saniye bile gözden kaçırılmamasını istiyorum. Ama sen bu işi yüzüne gözüne bulaştırarak adamın izini kaybediyorsun." "Bir daha olmayacak şef. Bir daha böyle bir hata işlediğini görürsem hepinizi evinize, Yunan adalarına ya da her ne cehennemden gelmişseniz oraya gönderirim." Öfkesi burnunda olan Seraman'ı duvarları sarsan yürüyüşüyle muhafız odasından çıktı. Ön sezisi ona Meba'nın Yahudi isyancılarla birlikte hareket ettiğini ve Musa'ya yardım etmeye hazır olduğunu söylüyordu. Saray erkanından birçoğu aptal olduğundan bu peygamberin yarattığı tehlikenin farkında bile değillerdi. Ofir laboratuvarının kapısını kapattı. Evine kabul ettiği Amos ile Barış'ın büyü denemesi yaptığından haberi olmamalıydı. İki bedevi de büyücü gibi tuğlacı Yahudilerin kıyafetinden giyinmiş ve bıyık bırakmışlardı. İki adamın kontrolündeki göçebe kabilelerin sayesinde Ofir Hitit başkenti Hattuşaş ile ilişkisini sürdürüyordu. Adamlara çok iyi para ödüyor, bu da onların şimdilik ihanet etmelerini önlüyordu. Amos, İmparator Muvattalis hala hayatta dedi. Oğlu Ulhiteşup onun yerine geçeceğe benziyor. Askerler bir saldırı düşünüyorlar mı? Şimdilik değil. Silahlarımız gelecek mi? Yeterli miktarda gelecek ama teslimatın bazı zorlukları var. Mısırlı yetkililerin dikkatini çekmek istemiyorsak Yahudilere vereceğiniz silahların teslimatını azar azar yapmanız gerekecek. Bu da uzun zaman alacaktır ve en küçük bir ihtiyatsızlık yapmamamızı gerektirir. Musa'nın onayını aldınız mı? Alacağım. Silahları Firavun'un ordusu ve polisine karşı savaşmaya karar vermiş olan Yahudilerin evlerinin mahzenlerine yerleştireceksiniz. Güvenilir insanların listesini çıkaracağız. Teslimata ne zaman başlayacağız? Önümüzdeki aydan itibaren. 39. Hitit başkentinin güvenliğinden sorumlu subay, Ulhiteşup'un en ateşli taraftarlarındandı. Birçok asker gibi o da Muvattalis'in bir an önce ölmesini, yerine oğlunun geçmesini ve Mısır'a saldırı emrini vermesini sabırsızlıkla bekliyordu. Kentin önemli noktalarına yerleştirilmiş adamlarını kontrol ettikten sonra yorulan subay, dinlenmek için kışlanın yolunu tuttu. Yarın kaytaran erleri sıkı bir eğitime sokacak, disiplini sağlamak için bazılarını o da hapse verecekti. Hattuşaş, surları ve gri renkli duvarlarıyla sıkıcı bir kentti. Ama yakın gelecekte kazanılacak zaferden sonra Hitit ordusu Mısır'ın zengin ovalarında alabildiğince eğlenecek ve Nil kıyısında gününü gün edecekti. Subay yatağının üzerine oturdu, ayakkabılarını çıkardı ve ayaklarını ısırgan otundan yapılmış bir merhemle ovuşturduktan sonra yattı. Tam uykuya dalmak üzereydi ki kapısı birden açıldı. Kılıçları kınından çıkmış iki asker tehditkar bir şekilde içeri girdiler. "Size ne oluyor? Çıkın dışarı." "Sen bir akbabadan da kötüsün. Sen başkomutanımız Ulhiteşup'u ihanet ettin." "Ne diyorsunuz siz?" "İşte ödülün." İki piyade eri bir an bile duraksamadan kılıçlarını hainin karnına sapladı. Solgun bir güneş doğuyordu. Urhiteşup uykusuz bir gece geçirdikten sonra yeniden güç bulmak için sıcak süt ve keçi peyniriyle kahvaltı ederken iki adam önünde dikildi. Görev tamamlandı. Güçlükle karşılaştınız mı? Hiçbir güçlükle karşılaşmadık. Bütün hainleri gafil avladık. Aslanlar kapısının önüne bir odun yığını hazırlayın. Üzerine de cesetleri koyun. Yarın onları yakacak ve ateşi ben tutuşturacağım. Herkes beni sırtımdan vurmak isteyenlerin akıbetinin ne olduğunu görecek. Aşağının verdiği isimler sayesinde temizlik harekatı çabuk ve acımasız bir biçimde tamamlanmıştı. Hattuşil'in artık Urhiteşup'a yakın hiçbir muhbiri kalmamıştı. Başkomutan babası imparatorun odasına girdi. İki hasta bakıcı imparatoru bir koltuğa oturtmuşlar, sarayın yukarı kente hakim terasına çıkarmışlardı. Muvattalis'in bakışları sabitti ve elleri koltuğun kollarına sıkıca yapışmıştı. Konuşabilecek misiniz baba? Muvattalis'in ağzı açıldı ama dudakları arasından en ufak bir ses çıkmadı. Urhiteşup'un içi rahat etti. İmparatorluk için korkmanızı gerektirecek önemli bir şey yok. Ben ona göz kulak oluyorum. Hattuşil taşrada saklanıyor. Bugün o artık bir hiç olduğundan ondan kurtulmaya bile ihtiyacım yok. Bu ödlek adam korku ve unutulmuşluk içinde çürüyüp gidecek. Muvattalis'in gözlerinde bir kin ışıltısı belirdi. Beni eleştirmeye hakkınız yok baba. İktidar size sunulmadığı zaman her ne yolla olursa olsun onu ele geçirmeniz gerekmez mi? Urhiteşup hançerini kılıfından çıkardı. Acı çekmekten yoruldunuz değil mi baba? Büyük bir imparator ancak hükümdarlık etmekten zevk alır. Şu an bulunduğunuz durumda yeniden ülkeyi yönetmek için nasıl bir umudunuz olabilir? Biraz gayret gösterin. Bakışınız bana bu işkenceyi bitirmem için yalvarsın. Urhiteşup Muvattalis'in yanına sokuldu. Hükümdarın göz kapakları inmedi. Davranışımı onaylayın. Onaylayın ve bana hakkım olan bu tahtı verin. Muvattalis bütün gücüyle reddetmekte direniyor ve sabit bakışları saldırgana meydan okuyordu. Urhiteşup vurmaya kararlı olarak kolunu kaldırdı. Tanrılar aşkına razı olun. İmparatorun parmaklarının arasındaki koltuk kollarından biri olgun bir meyve gibi parçalandı. Şaşkınlıktan dona kalan oğlu Urhiteşup'un elinden düşen hançer döşeme taşlarının üzerinde yuvarlandı. Hitit İmparatorluğu'nun başkentinin kuzeydoğusundaki bir tepenin yamacına kurulan yazılı kaya tapınağında rahipler fırtına tanrısının heykelini ve gücünü sürdürebilsin diye bol suyla yıkadılar.